Ayrım 3, Hırsız, Clive Cussler, sayfa 29. 3. kısım. Fandor'un Berlin'deki tek odalık ofisinin tek personeli olan Arthur Curtis, Colorado'lu kısa boylu bir adamdı. Işıltılı gülümsemesi, mavi gözlerindeki cana yakın pırıltı ve yeleğini fena halde geren göbeğiyle Art Curtis birinci sınıf bir özel soruşturmacıdan çok varlıklı bir içki satıcısını andırıyordu. Bell'in telgrafını alır almaz hemen Bay Derbeke ve Lynch hakkında araştırma yapmaya başladı. Doğası gereği bir iş üstlendi mi hemen çalışmaya başlardı. Ama söz konusu Bell olunca durum çok farklıydı. Eski partneri Glenn Irwin kasap eşkıya tarafından öldürüldüğü zaman aynı silahlı çatışmada iki kurşun yarası almış olan Bell, ölen dedektifin yaşlı annesinin bakımını kendi cebinden karşılamıştı. Curtis bunu hiçbir zaman unutmadı. Curtis Berlin'de çalışmaya başlayalı daha bir yıl bile olmamıştı ve ofisi Van Dorn standartlarına çıkarabilmek için hala hükümette, ticaret dünyasında, askeriyede, emniyet kuvvetlerinde ve suçlular dünyasında istihbarat yapabileceği kaynaklar bulmakla meşguldü. Çok geçmeden Bell'in istediği bilgileri edindi. Profesör Franz Bismarck, Bay Derbeke'nin Viyana'daki Kraliyet Politeknik Enstitüsü'nde prestijli bir konumu vardı. Ve birçok diploması olan Clyde Lynch de profesörün söylediği gibi bir dahi sayılıyordu. Ne var ki bir savaş gereçleri tröstü konusunda soruşturma yapınca taş bir duvara çarptı. Polis teşkilatında iyi ilişkiler kurduğu orta düzeydeki bir dedektif telefonda onun bu sorusunu işitince aniden sustu. Curtis bu ani sessizliğin nedenini merak ederken dedektif nihayet "Bu tehlikeli olabilir." dedi. "Ne tehlikeli olabilir?" "Krieg Rüstungswerk Limited şirketi sizin böyle sorular sorduğunuzu duyarsa çok tehlikeli olabilir." Arthur Curtis'i tehdit etmek onun o konuya balıklama dalmasını sağlamanın en emin yoluydu. "Öyle mi?" "Evet öyle sayın özel dedektif," dedi Alman polis. "Sizi telefonda yeterince meşgul ettim. İyi günler dilerim efendim." Arthur Curtis telefonu kapadı. En sevdiği tabancası olan Browning 1899'u aldı ve zihnini boşaltabilmek için silahı temizlemeye başladı. Kapının sertçe tıklatılması bir terslik olacağının işaretiydi. "Sana kaç kere söyledim," dedi açılan kapıya bakmaya gerek görmeden. "Git başımdan."
"Senin iyiliğin için buradayım," dedi Pauline Grantzau davetsizce içeriye girip ceketini vestiyere asarken. "Bana ihtiyacın var."
Art Curtis dişlerini gıcırdattı. Artık bu kızın adını yapışkan Pauline olarak koymayı düşünüyordu.
"Son defa söylüyorum, bu ofiste bir kıza ihtiyacım yok. Olsaydı bile, ki yok, daha 17 yaşında olan ve büyük ihtimalle 16 veya daha küçük olan asıl yaşı hakkında yalan söyleyen bir kıza ihtiyacım olmazdı."
"Her büyük dedektife bir çırak lazımdır."
Curtis bezgin bir ifadeyle başını kaldırıp baktı. Bu durum haftalardır devam etmekteydi. Sarı örgülü saçları, parlak mavi gözleri ve Berlinli bir sokak dövüşçüsünün inadı olan bu sıska Alman kız, çilli yüzünde ümitli bir gülümsemeyle karşısında dikiliyordu.
"Ben büyük bir dedektif falan değilim," dedi her türlü kılığa girebilen Curtis. "Senin o elinden düşürmediğin kitaplardaki Sherlock Holmes gibi değilim. Maaşla çalışan bir memurum. Bu sayede karnım doyuyor."
"Yanına bir çırak almalısın. Bu senin görevin. Gençler başka nasıl öğrenebilirler ki?"
"Ben kız dedektiflere inanmam. Üstelik burada hayır kurumu işletmiyorum. Git başımdan."
Bu arada kız Curtis'e iyice yaklaşmış, omzu üstünden masasındaki sayfalara bakmaktaydı. Van Dorn şifrelerini çözmende başarılar dilerim diye geçirdi içinden Curtis.
"Önünde sonunda beni işe alacaksın," dedi kız. "Bana ihtiyacın var. Su gibi İngilizce bilirim. Kütüphane kurdu olduğum için aranan bir bilgiyi hemen bulabilirim. Dedem bana Alplerde kayak kaymayı öğretti. Birinci sınıf kayakçıyım."
Curtis başını ellerinin arasına aldı. Şimdi ne geleceğini biliyordu. Nitekim yanılmadı. Kız Sherlock Holmes'ten bir alıntı yaptı.
"Bütün kozlar karşındaki kişinin elindeyse boşa zaman harcamayıp kartlarını açacaksın."
"Çık dışarı."
Pauline Grantzau ceketini ve şapkasını aldıktan sonra el sallayıp ofisten çıktı. Curtis gidip ardından kapıyı kilitledi.
Aslında kızın İngilizcesi bayağı iyi olsa da sandığı kadar iyi değildi. Üstelik Curtis'in Almanca-İngilizce tercümanına ihtiyacı yoktu. Bir süre tanıdıklar listesine baktıktan sonra daha önce arkadaşlık kurdu, konuşkan bir bankere telefon edip onu bir bira bahçesine davet etti. Ağaçların gölgesinde oturdular, biralarını yudumlayıp prolarını tüttürürken tatlı bir sohbete daldılar. Banka müdürü Craig Rüstungsberg hakkında birkaç şey biliyordu. Savaş gereçleri üreticisi soylu bir Prusya ailesi olan Roth sülalesinin kontrolündeydi. Ama bu gizli tutuluyordu. Silah ticareti söz konusu olduğunda bu doğal sayılırdı. Kısaca Krieg diye anılan şirketin silahlı kuvvetlerle çok iyi bağlantıları vardı ve Kaiser tarafından sevgiyle anılırdı. Krieg ayrıca başka alanlardaki şirketleri satın almasıyla da tanınıyordu. Telefondaki polisin tersine banka müdürü soru sormanın tehlikeli olabileceği konusunda hiçbir şey ima etmemişti. Bir işçi sınıfı birahanesine gidip orada Alman ordusundan emekli bir çavuşla konuşmaya gitmek için Curtis bankerle el sıkışıp veda etmeye hazırlanırken adam "Onların Berlin ofisinde çalışan birini tanıyorum." dedi. "Öyle mi? Oradaki konumu nedir?" "Aslında epeyce yüksek düzeyde sayılır bir yönetici."
"Onunla tanışmak isterim, mümkün olur mu?"
"Sana pahalı bir yemek davetine mal olur, adam aç gözlüdür."
"Üçümüz birlikte yemeğe gidelim mi?" diye sordu Arthur.
Banka müdürü de böyle bir teklif bekliyordu zaten. Arthur sonra sıradaki bir haneye gitti. Emekli çavuş oradaydı. Adam yeniden doldurulan birasının keyfiyle Craig Rüstungsberg'in en yeni toplarından ve Curtis'in daha önce işittikleri doğrultusunda Kaiser'in bu şirkete olan sevgisinden söz etti. Bir bira daha içtikten sonra da büyük bir özlem içinde bölüğünün Kaiser tarafından denetlenişini anlattı. Arthur Curtis, Isaac Bell'e bir cevap taslağı yazmak için ofisine döndü. Kapının kilidini açıp içeriye girdiği anda ensesinde bir ürperti hissetti. Kenara çekilip sırtını duvara dayadı ve omuz kılıfındaki tabancasını çıkardı.
"Benim," dedi masasında oturan gölge. "Pauline, buraya nasıl girdin?"
"Ama Albay Moran olsaydım seni sessiz havalı tabancamla vurabilirdim. Binadaki kimse duymazdı."
"Albay Moran da kim?"
"Sherlock Holmes'u öldürmeye çalışan kişi. Holmes onu tutukladı."
"Sana buraya nasıl girdin?" dedim.
Kız pencereyi işaret etti. Oradan aşağıdaki yan sokağa inen bir yangın merdiveni vardı. Curtis de bazen kimseye görünmemek için bu yolu tercih ederdi.
"Sherlock Holmes'un bir romanda Watson'a dediği gibi, çok basit."
"Basit ha, şimdi sana basit neymiş gösteririm." Curtis telefonu aldı. "Bir daha hiç buraya gelmemek üzere, derhal gitmezsen polis çağırıp içeriye kaçak girdiğin için seni tutuklatacağım."
"Bil bakalım, kütüphanede Clyde Lynch hakkında ne buldum?"
Curtis'in ağzı açık kaldı. "Bu ismi nereden biliyorsun?"
"Moritanya'dan aldığın telgrafta vardı. Profesör Beiderbecke ve Craig Rüstungsberg hakkındaki."
"O telgraf şifreliydi."
Pauline omuz silkti.
"Çok da zor bir şifre değildi."
Dördüncü kısım. Sen gizli bir şeyler çeviriyorsun. Marion geminin sallanmasına karşı duvara dayanmış Isaac Bell'e bir dreadnought komutanının dikkatli gözleriyle bakıyordu. Mercan denizi yeşili gözlerinde hem sıcak bir sevgi hem de sağlıklı bir şüphecilik vardı.
"Piknik yapalım," dedi Bell.
"Gece yarısı oldu. Yolcular arasında deniz tutmayan sadece ikimiz varız. Elinde piknik sepeti falan göremiyorum ama her nedense bir kamera taşıyorsun."
"Bunun sadece görünüşü kamera gibi. Koluma gir de merdivenden düşmeyelim."
Deniz oldukça dalgalıydı. Gemi bütün haşmetiyle yükselip alçalırken büyük merdiven de sağa sola yalpalıyordu. Ama 24 saat boyunca bu Kuzey Atlantik borasını yaşadıktan sonra artık biraz alışmışlardı. Bell trabzana dayandı, adımlarını sallantıya uydurarak yavaşça basamakları çıktılar. En üst basamağa vardıktan sonra Bell, Marion'u pembe, mavi, kırmızı ve sarının tonlarından oluşan, mobilyaları ve çiçek desenli bir halısı olan birinci mevki müzik salonuna yönlendirdi. Etraf loştu ve bir kova şampanyanın başında uykulu gözlerle bekleyen görevliden başka kimse yoktu. Bell ona cömert bir bahşiş verdi.
Şişeyi ben açarım. Teşekkür ederim. İyi geceler.
Adam ağzı kulaklarında salondan çıktı. Şimdi de beni sarhoş etmeye çalışacaksın dedi Marion.
Benimle dans eder misin?
Seve seve. Orkestra gelir gelmez.
Bell kamera kutusunu açıp kanepenin bir köşesine yerleştirdi. Ardından Marion'un yanına sokuldu. Şampanya rengi saçları Bell'in yanağına değiyordu.
Bu nedir? Olur şey değil, küçük bir gramofon. Hoparlörü nerede?
Bell bir karton parçasını boru şeklinde kıvırıp silindir şeklindeki aletin bir köşesine iliştirdi. Minik bir kolu çevirip mekanizmayı kurdu ve çalıştırdı. Bunu hatırladın mı? Broadway'deki bir gösteride seyretmiştik.
İşçi kızı tanrı korur diye cevap verdi Marion müzik etrafa yayılmaya başlayınca.
Bu müzikal komedi 1890'ların romantik baladlarını hicvediyordu. Isaac Bell mükemmel bir bariton sesle şarkıya iştirak etti. Bütün kötü adamlar gibi o da kıza saygı gösterdi. Kız da onu kusursuz bir centilmen sandı. Ama bir gece onunla neşeli bir lokantada yemeğe çıkınca farklı olduğunu öğrendi. Adam ona şimdi kahve içelim dedi.
Marion da şarkıya eşlik etmeye başladı. Sonra da kız cesaretini toplayıp ona şöyle dedi
ve koro söylemeye başladı. Git başımdan kötü adam benden uzak dur. Güzel kahvelerinle üst sınıf kızlarını baştan çıkarabilirsin. Ama işçi kızını tanrı korur.
Bell şampanya şişesini açıp iki kadeh doldurdu. Neye içiyoruz diye sordu Marion.
Aşka.
Peki o zaman aşka.
Gözleri buluştu, öpüştüler ve şampanyayı yudumladılar.
Bell silindiri değiştirip başka bir şarkı başlattı. Çok sevilen romantik bir parçaydı. Sana sevgilim diyebilir miyim?
Bu dansı bana lütfeder misin?
Marion'u kolları arasına aldı ve sanki kalabalık bir dans pistindeymiş gibi mobilyalar arasında kıvrılarak vals yapmaya başladılar.
Sana ilk kez evlenme teklif ettiğim günü hatırlıyor musun?
Marion yanağını onunkine dayayıp, evet o sırada deprem oluyordu dedi.
Ya ikincisini?
San Francis Oteli'nin lobisinde, sana göre çok yaşlıyım demiştim, sen de öyle olmadığını iddia etmiştin.
Ya üçüncüsünü?
New York'taydı, bana bu güzel zümrüt yüzüğü vermiştin. Önce bunu çok fazla parlak bulmuştun ama sonra çok sevdim ve benim uğurum oldu.
Ya dördüncüsü?
Golden Gate köprüsü üstünde, uçan makinende.
Benimle evlenir misin?
Elbette.
Yarın dedi Isaac Bell.
Yarın mı?
Marion şaşkınlık içinde gülümsedi. Müzik sustu.
Bell'in kollarından ayrılıp bir adım geriledi ve önce onun gözlerine sonra da zümrüt yüzüğüne baktı. Bunu teklif etmen çok tuhaf.
Bir erkeğin nişanlısına 5 kere evlenme teklif etmesinde ne tuhaflık var?
Marion onu duymamış gibi konuşmaya başladı. Houston istasyonunda gemi trenine yetişmek için koştururken Lucille'den bir elbise almak için şoföre Hannover meydanında durmasını söyledim. Tabii diktirecek kadar zamanım yoktu. Ama Londra'da tanıştığım bir Rus hanım bana Kral Edward'ın matemi için siyah elbiselere büyük bir talep olduğunu söylemişti. Galiba kralın dedikodularda söylenenden çok daha fazla sayıda metresi varmış. Lucille'de yığınla renkli elbise var. Bunlar da çok uygun fiyatlarla satılıyordu. Bunu giymeden önce fikrini sormak istiyordum. Şimdi bunu yapamayacağım.
Tabii ki yapamazsın. Düğünden önce gelini görmek uğursuzluk getirir.
Marion onun yüzüne baktı. Güzel gözleri yaşarmıştı.
Ağlıyorsun dedi Bell. Ne oldu?
Öyle mutluyum ki.
Ama?
Seni çok seviyorum.
Ama?
Mendilini alabilir miyim?
Bell ona kar gibi beyaz mendilini verdi.
Beni nasıl bu kadar mutlu edebildiğine şaşırıyorum. Sanırım ikimizin devamlı nişanlık almamıza alışmış olmalıyım. Bu da iyiydi ama seni bütün kalbimle seviyorum. Beni sevdiğini de biliyorum. Ama galiba biraz kendimi tutuyordum. Çünkü gerçekten de seninle evlenmek istiyorum Isaac. Kaptan Turner'ın bizi evlendireceğine emin misin? Huysuz bir adam olduğu söyleniyor.
Kolay olmadı dedi Bell. Birinci mevki yolcularından hiç hoşlanmıyor. Bana sorduğu ilk şey düğünümüzde neden bir dolu açgözlü maymunun bulunmasını istediğimiz oldu. Ona en iyi dostlarımızın maymun olduğunu söyledim. Tınmadı bile. Kendisi boşanmış olduğu için evlendirme işinde pek başarılı olmadığını söyledi.
Fikrini nasıl değiştirdin? Tabancanı mı gösterdin?
Az kalsın öyle yapacaktım. Ama senin gemi treninden inip koşarak gemiye gelişini görünce birden gülmeye başladı. Seni seyrederken az kalsın küpeşteden düşecekti. Ona işte benim nişanlım bu kadın dedim. Kaptan Turner tamam bu iş dedi. Düğünde merasim üniformamı giyeceğim.
Benim elbisem pek düğün elbisesi sayılmaz dedi Marion. Tam beyaz bile değil, krem renginde. Geleneksel gelinlikten çok bir gece elbisesine benziyor.
Gözlerini son bir kez sildikten sonra mendili geri verdi.
Gelenek demişken Isaac, evlenme teklifi yapan bir erkeğin evet cevabı aldıktan sonra o kadını öpmesi gelenek gereği değil midir?
Isaac Bell onu kollarının arasına aldı. Gelini düğünden önce öpmenin şans mı getireceğini yoksa uğursuzluk mu sayıldığını hatırlayamıyorum.
Gereklidir dedi Marion.
Bir gece öncesinde mi?
Bütün bir gece.
Beşinci kısım. Üçüncü mevki yolcuları asla geminin birinci mevki kısımlarına giremezler dedi Moritanya'nın gemi katibi. Bell ile düğün hazırlıkları hakkında konuşuyorlardı. Üzgünüm ama tebrik etmek için kısa bir anlığına bile olsa giremezler. Nişanlınızın tanıdığı sinema şahsiyetleri bile doğru kıyafetleri olduğu sürece ikinci mevkiden birkaç kişi davet edebilirsiniz. Ama üçüncü mevkinin üst mevkilerle karışmaması için tek bir nedenimiz var. Neymiş o diye sordu Bell öfkesi giderek artarken. Bu çeşit geri kafalılıktan nefret ederdi. Daha ucuz yolculuk yaptıkları için Mario'nun dostlarının dışlanması çok saçmaydı. En ateşli demokratın bile anlayış göstereceği bir neden. Eğer üçüncü mevki yolcuları üst mevki yolcularıyla karışırsa ve onlardan biri New York'a kızamık veya kaba kulak gibi göçmenler tarafından yayılan bulaşıcı bir hastalıkla gelmişse bütün gemi ve yolcular karantinaya alınır. Doktorların bulaşıcı bir hastalık yayılma tehlikesi yok diye garanti vermelerine kadar kimseye ama hiç kimseye siz ve birinci mevki yolcuları dahil gemiyi terk etme izni verilmez ki bu da haftalarca sürebilir. Haftalarca alargada bekleyen bir gemide hapsolduğunuzu, çaresiz bir şekilde New York'a baktığınızı düşünebiliyor musunuz Bay Bell? Bu kadar yakın olduğunuz halde o kadar uzakta kalmak.
Nişanlımın dostları göçmen değil ki, sadece masraflarını kısmak isteyen, iki yakasını bir araya getirmeye çalışan sanatçılar.
Bulaşıcı hastalıklar ayrım yapmaz, üzgünüm ama eminim bu durumu anlayışla karşılarsınız.
Baş altında yarın akşam yemeği menüsünde ne var diye sordu Bell, üçüncü mevki için kullanılan terimle.
İçinde et parçaları olan besleyici bir çorba.
Birinci mevkinin yarın akşamki menüsünü görebilir miyim?
Gemi katibi son derece süslü bir menü gösterdi. Bell yukarıdan aşağıya bütün listeyi okudu.
Uygun olmayan bir şey göremedim. Düğün ziyafetimiz için gelinim ve ben pirzola, hindi rosto, kül bastı, tütsülenmiş dil ve ördek istiyoruz. Bunlar baş altına da gönderilsin.
Harika, dostlarınızın adlarını verirseniz
baş altındaki herkese gönderin.
Herkese mi?
Herkes düğün ziyafetimizin tadını çıkarsın.
Çok cömertsiniz efendim dedi müdür. Baş altı, üçüncü mevkide 1135 yolcu bulunduğunu hatırlatmak isterim.
Baş altında tatlı olarak ne var?
Pazar günü marmelat çıkacak.
Bell birinci mevki menüsüne baktı.
Aşağıya elmalı turta, Fransız dondurması ve romlu kek göndereceğiz.
Gemi katibi etrafta kimsenin olmadığını görmek için bakındı.
Özel dedektifin ne kadar kazandığını soracak değilim efendim. Ama birinci mevki menüsünü 1000+ kişiye yedirmek bir hayli pahalıya mal olur.
Neyse ki dedi Bell gülümseyerek, çok iyi kalpli bir dedem vardı. Bana hatırı sayılır bir miras bıraktı.
Aklıma gelmişken baş altında kaç çocuk vardır?
Pek çok.
O halde dondurma miktarını arttırın.
Üçüncü ayının sonu. Sayfa 41.